Ayrım 29.
Çıplak kadın resimlerinin kafası çalışan Fransız erkeklerini tatmin etmeye yetmeyeceğini ileri sürmüş. En saygın entelektüelleri kendisinin düzeyli hazcılık dediği şey üzerine dergiye makaleler yazmaya razı etmiş. Asıl darbesi ise parlamaya hazır genç bir felsefeciyi Bernard Henry Levy'yi keşfetmek olmuş. Playboy'da yayınlanmak üzere ona ilk önemli basın söyleşisini ayarlamış. Ancak söyleşi onaylanmak üzere Huck Hefner'ın önüne gittiğinde bu adam da kim diye çıkışmış Hefner. En ilk ona telex çekerek atsız sansız birinin bu 15 sayfalık zehir zemberek söyleşisini yayınlamasına izin vermesi için yalvarmış. Güvenin bana demiş. Yakında adını duyacaksınız. Bu girişimi başarısız olsaymış kapı dışarı edilecekmiş. 3 hafta sonra Time dergisi de onun yolundan giderek Levy ve yeni felsefeciler üzerine bir kapak konusu hazırlamış. O günden sonra Enik Gal'in editörlükteki seçimleri asla sorgulanmamış. Enik, bitkin 1968 kuşağının yerini alacak yeni bir başkaldırının zamanının geldiğini anlamış. Onların içinden birini şöyle söylerken duymuş. Artık politikaya inanmıyorum. Ben kayıp bir kuşağın üyesiyim. Yalnız şu ya da bu davaya değil, gelmiş gelecek bütün davalara inancını kaybetmiş bir kuşağın. Biz daha en başından biliyoruz ki hayat kaybedilmiş bir davadır. İnsani yakınlıktan bile korku duyuyormuş bu adam. İnandığım tek şey diyormuş, hakikati dile getirmenin gerekliliği. Enik Gal o günden beri yeniliklerin verdiği tatminle insani zayıflıklar karşısında duyulan hayal kırıklığını aynı anda havada tutulması gereken iki top gibi düşünmüş. Solun sağ kanada, sağın da sol kanada daha fazla yaklaşmasını isteyen yeni eğilimden memnun. Kendisi her ikisini de reddediyor. Çelişkileri muğlak bırakmamaya, inatla onların üstüne gitmeye inanıyor. Bu prensibi en çok da erkeklerle kadınlar arasındaki amansız savaşa uygulamış. Erkeklerle birlikte olduğumda kendimi bir kadın gibi hissediyorum diyor. Kadınlarla olduğumda ise bir erkek gibi. Solcuların arasındaysam sağcıyım, bir yerde bir çoğunluk varsa ben azınlığın parçasıyım. Feministler için de böyle. Kendimi onların bir parçası gibi hissetmiyorum. Özgürlük bu işte. Simone de Beauvoir'ın ikinci cinsi kadın genç kızlığında Enik Gal'in kutsal kitabı olmuş. Buna rağmen Beauvoir'ın romantik bir ilişki yaşamakta olduğunu sandığı Nelson Algren tarafından acımasızca alaya alındığı yazıyı dergide yayınlamış. Feministler tabii ki Playboy'a ateş püskürüyormuş. Neden kendisini böyle tehlikeye atıyor? Keşke bilseydim, o zaman daha mutlu olurdum. Playboy avantgard olmaktan çıkar çıkmaz Enik Gal F magazinin editörlüğünü üstlenip dergiyi cinsiyet savaşından sıkılmış olan ve erkekler olmadan hayatın tadının çıkmayacağını düşünen kadınlara yönelik bir post feminist yol arkadaşı haline getirmiş. Bir yol arkadaşı kılavuz değil. Çünkü tek yaptığı bir yandan bir erkeğin hayatını yaşarken bir yandan da kadın olmakla ne kadar şanslı olduğunu göstermek isteyen yeni kadının düşüncelerini yansıtmakmış. Kristin O'Krent'in kapak yaparak zıt özelliklere sahip çiftlerden hareketle karşılıklı etkilenmenin yeni doğasını tartışmış. Gözde filozoflara yer vermeyi sürdürmüş. İltifatta bulunmanın artık yeterli olmadığını açıklayan Ellen Finkielkraut gibi. Artık kendini özgün kılma yeteneği önemliymiş. Şaşırtıcı, farklı ve eğlenceli olmak gerekiyormuş. Tek bir formül yokmuş yani. Enik Gal hem kadınların hem erkeklerin karşı cinste en çok önem verdiği niteliğin zeka olduğunu ileri süren bir anket yayınlamış. Seksapel listede sonuncuymuş. Savulun kadınlar geliyor diye. Erkeklere verilen işleri istiyoruz. İyi maaşlar ve sorumluluk istiyoruz. Yükselmek için ne yapmalı diye manşetler atmış. Bir yandan da aktif ve dinamiksiniz. Kariyerinizi kararlılıkla yönetiyorsunuz. Peki akşamları dekoru değiştirmeye ne dersiniz? İpek çoraplara ve jartiyerlere bürünerek yeniden bir femme fatale, bir çocuk kadın, bir dişi kadın olabilirsiniz. Nasıl hem sağda hem solda olma sanatına hayranlık duyuyorsa, şimdi de kadınları çekicilikleri ve güçlülükleri arasında mekik dokurken görüyormuş. Ne var ki kadınlar profesyonel hayatta zirveye tırmanma konusunda başarılarını artırdıkça Enik Gal bir şeyin eksik kalmakta olduğunu sezmiş. Kültür olmadan kadınlar tamamlanmış olmayacakmış. Peygamberi Jack Lang'in izinden giderek Femme adlı göz alıcı bir dergi çıkarmaya başlamış. Dergiyi yaşatan pahalı moda firmalarının reklamlarıymış. Ama metinler en seçkin, en kültürlü yazarlara aitmiş. Edebiyat, psikoloji ve sanat doğum kontrolü kadar vazgeçilmez olmuş. Femme aynı zamanda hedonizmi ve lüksü, arzuları en rafine biçimde hiçbir masraftan kaçınmadan karşılamanın verdiği zevki yüceltiyormuş. Sonra yeniden harekete geçme zamanı gelmiş. Erkekler ayak sürmekteymiş. Kendi kuşağının boşanmış kadınlar için aradıkları gibi partnerler bulmak gittikçe zorlaşıyormuş. Enik Gal 1990'da yeni bir dergi çıkarmaya başlamış. Ama bu sefer çıplak kadınlar yerine kadınlara sunduğu reçetenin aynısını sunmuş erkeklere. Kültür. Artık kültür edinme sırası erkeklerin diye düşünmüş. Erkeklerin duyarlılıklarını genişletmek, kadınlarla aralarındaki kültürel uçurumu kapatmak ve erkek şıklığına yeni standartlar getirmek için erkek dergilerine ihtiyaç varmış. Bütün bunlar Enik Gal'ın iyimser biri olduğunu düşündürüyor. Dergilerinde okuyuculara model olarak daima kadın ve erkek kahramanlar sunuluyor. Fakat işin sorunlu yanı gerçek insanların hiçbir zaman bu modellere yeterince benzememesi. Kaldı ki onlar da ancak belirli bir uzaklıktan bakınca bu kadar kusursuz görünüyorlar. Enik Gal her ne kadar yüksek sosyetenin içinde yer alıyor ve zengin bir iş adamıyla evli olarak Paris'in en pahalı semtinde yaşıyorsa da bu dünya onu da her bakımdan doyurmuyor. Gösterişli ofisinden çıkıp evine geldiğinde gecenin geç saatlerine kadar masasının başında oturup romanlar yazıyor. Bunlar kendi deneyimine ilişkin daha mahrem ayrıntıları içeriyor. Enik Gal dergilerinde adeta diyor ki, bakın hayat ne kadar güzel, bakın bu harika insanlar ne müthiş şeyler yapıyorlar, neden siz de? Halbuki romanlarında eksik halkı olarak gördüğü şeyi anlatıyor. Bu romanların hepsi mutsuz aşklar üzerine. Gazeteciliği ona insanların nasıl yaşadığına ilişkin malzeme toplama şansı veriyor. Dergilerinin tersine romanları hüzünlü. Romancı ile gazeteci birbiriyle anlaşamıyor diyor Enik Gal. Gece Yolcusu adlı romanının bir noktasında kadın kahraman eve büyük bir sevinç içinde döner. Çünkü mesleğinin en önemli ödülüne layık görülmüştür. Kocası ise kutlama yapamayacak kadar meşgul olduğunu, neden bu kadar tantana gerektiğini anlayamadığını ve ona ödül veren o önemli isimlerden hiçbirini tanımadığını söyler. Bu epizot Enik Gal'in hayatındaki çıkması temsil ediyor. İşi onun tutkusu, en büyük aşk ilişkisi. Mesaisi sık sık 12 saati buluyor. Göründüğü kadarıyla bir sürü erkek başarısı yüzünden ona hırslanıyor. Kitaptaki bir başka karakter, bir kadını profesyonel alanda takdir eden erkekler özel hayatta ondan çok kolay sıkılıyorlar diye yakınıyor. Enik Gal'in kitapları aldıkları yüksek maaşlara rağmen konuşacak kimsesi olmayan başarılı iş kadınlarıyla dolu. İş yerinde bir editörün sesiyle konuşuyor. Feminen ruh haline takındığında, insanlara dünyanın en narin porseleninden yapılmışlar gibi davrandığında, kullandığı yumuşak ve temkinli tonlara hiç benzemeyen bir sesle. İş yerinde iktidar sahibi olmak kadınları güçten düşürüyor diyor. Evdeyken kendini bırakabilsin, kararları kocası alsın istiyor. Ama ne yazık ki erkekler de işten eve yorgun geliyorlar. Bazen bir çocuk gibi zaferleriyle övünmesini hayranlık içine dinleyecek birine ihtiyaç duyuyor. 1978'de yazdığı kitapta bütün bunları anlayan, özgür bir kadının aradığı bütün nitelikleri kendinde toplayan ve onun üzerinde taleplerde bulunmayan yeni erkeğin gelişini müjdelemiş. Ama şimdi kitabı yayınladığına pişman. Bu görüntünün bir serap olduğunu anlamış. Kadınlar bir erkek tarafından arzulanmıyor ve diğer bütün kadınlara yeğlenmiyorlarsa kendilerini yenilgiye uğramış sayıyorlar. Özgür ve güçlü olduklarına inanıyor ama her zaman sevilmeye ve seçilen kişi olmaya ihtiyaç duyuyorlar. Aşka inanmayı istemesine rağmen her seferinde ne yazık ki özlediği saf ve imkansız biçimiyle aşkın ona ulaşamayacağını anlıyor. Onun için aşk her zaman uyandığı anda yok olan bir rüya olmuş. Ayrıca aşk kalıcı olmadığı gibi sürdüğü müddetçe de yıkıcı oluyor. Arkadaşlığı öldürüyor, insana huzur yerine huzursuzluk getiriyor. Çünkü aşkın doğasında eşitsizlik var. Taraflardan biri her zaman diğerinden daha fazla aşık oluyor. Dolayısıyla kendini sevilmeye bırakan ve ilişkiden yara almadan çıkabilen diğerine göre dezavantajlı duruma düşüyor. Enik Gal, erkeklerin tabiatları gereği sadakatsiz olduğuna inanıyor. Her biçimiyle sadakatsizlik kitaplarındaki değişmez konulardan biri. Cinsiyetler arasındaki bu trajik uyumsuzluğu ve kadınların çekinmez kaderini kabullenmek hem kendinizi hem başkalarını kandırmaktan vazgeçmek anlamına geliyor. Tanrı'ya inanmıyorum dercesine kafa tutan bir edayla aşka inanmıyorum diyor. Ama aşk da onu terk etmiyor. Bazen aşkın bir ruh ikizi bulmaya dönük bir arayış olduğunu söylüyor. Ama maalesef sevdiğiniz insanlar sizi anlamıyor, anlayanlar ise sizi sevmiyor. Bazen kendini bir kısır döngü içinde buluyor. Sizi seven insanı seviyorsunuz ama bir yandan da sevgilinizin sizi sevmesi için aptal olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Fazla yakın olmak özel hayatın sakatlanması anlamına gelebiliyor. Bir tehdide dönüşüyor. Fazla içtenlik aşkı yıkabiliyor. Aşık olmaktan sakınmak gerekiyor. Enik Gal, roman kahramanlarından birine seni seviyorum dedirtmesine rağmen posası çıkarılmış bir cümle bu diye de ekliyor. Arkadaşlıkla yetinmeye razı olursanız sorun hemen hemen ortadan kalkıyor. Kendisi bunu tabii ki yapamıyor ama yine de sık sık hayatına anlam veren şeyin arkadaşlık olduğunu düşünüyor. En azından kendinizi emniyette ve korumada hissediyorsunuz. İlk gönül ilişkilerinden biri daimi bir kavgadan ibaretmiş. Sonraları arkadaşlığa dönüşen, dolayısıyla karşılıklı taleplerin ortadan kalktığı bu ilişki şimdi mükemmelen yürüyormuş. Arkadaşlığın bu şekilde yüceltilişinde elbette bir parça idealizasyon var. Çünkü çalışan kadının vakti dar oluyor. Enik Gal arkadaşlarıyla istediği sıklıkta görüşemiyor. Bazen de arkadaşları ona vakit ayıramıyorlar. Kitaplarından biri yayınlanırken yakın arkadaşı olan ünlü bir yazardan kitap hakkında birkaç satır yazmasını rica etmiş. Yazar arkadaşı cevaben çok meşgul olduğunu bildirmiş. Çok üzgün olduğunu ekleyerek kendi kitabı üzerindeki yoğun çalışmasını bölemeyeceğini, bu konuda ona anlayış göstereceğini bildiğini söylemiş. Öfkeli suskunlukları eninde sonunda bağışlama izliyor. Arkadaşlarınızın kusurlarını yüzlerine vuramazsınız. Onları olduğu gibi kabul etmeniz gerekiyor. Ancak arkadaşlarının onun için taşıdığı değere rağmen etrafında bir sürü insan var ama yine de yalnızım diyor Enik. Hayat birbiriyle buluşmayan tek kişilik dünyalardan ibaret. Simone de Beauvoir'ın iletişim kurmanın hızlı ve garantili bir yöntemi olarak kucakladığı seks, Playboy'un sabık editörüne göre doğanın sahtekarlıklarından bir başkası, ölü doğmuş bir mutluluk türü. Çok az kadının karşı koyabileceği okşamaların ve baş döndürücü erkeksi kokuların varlığı inkar edilemez. Erkeksiz bir dünya bir kadın için varlığının tehlikeye düşmesi demektir. Romanlarındaki kahramanlar tereddütsüz yatağa atlıyorlar. Erkek karakterler ise hayatta oldukları yanılsamasına kavuşabilmek için birkaç kadına birden ihtiyaç duyuyorlar. Ancak tutkunun sırf o birkaç dakikanın peşindeki bir arayıştan başka bir şey olmaması ona son derece acıklı görünüyor. Müsamaha çağının rüyası gerçekleşmemiş. Seks ancak zaten bir arada olan insanları bir araya getiriyor. Herkes yalnız yaşar. Enik Gal, Bretanya'da doğup büyümüş. Annesi bir bankerin kızıymış. Babası ise bursla okuyup gemi mühendisi olmuş bir denizci. Bu onu iki dünya arasında asılı bırakmış. Bir yandan lüksü seviyor, bir yandan da gerçekte ait olduğu yerin imtiyazsızlar dünyası olduğunu hissediyormuş. Sırf kız olduğu için kendisinden ev işleri beklenmesine ve kafelere gitmesine izin verilmemesine öfkeleniyormuş. Özlediği yakınlığı mahalledeki kitapçıdan görmüş. Kendisinden 20 yaş büyük olan bu adam onun ilk arkadaşı olmuş ve onun için hala gerçek bir aşk olan okuma aşkını alevlendirmiş. Bugün nereye gitse yanında bir kitap taşıyor. Modern edebiyat içinde okumadığı tek tük kitap kalmış. En iki yüreklendiren bir başka kişi de onu neredeyse evlat edinen ve anne babasının ona çok sert davrandıklarına ve yeteneklerini göz ardı ettiklerine ikna etmeye çalışan çocuksuz bir öğretmeni olmuş. Enik Gal, annesinin tek arzusunun kızını mutlu bir evlilik yapmış ve çoluk çocuğa karışmış görmek olduğunu düşünüyormuş. Lorien de kendini taşra burjuvazisine özgü törenlerin kıskacında hissediyormuş. Kitaplar ona tanrı gibi taptığı Parisli yazarların idaresindeki başka bir hayatın varlığını göstermiş. Balzac'a özenerek Paris'te şöhret kazanma hayalleri kuran yerel gazeteciler ve kasabanın bunalmış marjinalleri, uygunsuz kocalar, başkaldırısında onun suç ortakları olmuşlar. En iyi arkadaşları her zaman köken, mizaç ya da cinsel tercih itibariyle marjinal kişiler olmuş. Enik Gal, tanrılarıyla yüz yüze gelebilmek için gazeteciliği seçmiş. Bugün Paris'in edebiyat dünyasının önde gelen isimlerinden çoğu adres defterlerinde kayıtlı. Onlara huşuyla, saygı ve sevgiyle yaklaşıyor. Sanki bir kitap sadece bir fikir değil, bir kucaklamaymış da ona yine bir kucaklamayla karşılık vermeniz gerekirmiş gibi. Birbirini hiç tanımayan insanların onları ayıran her şeye rağmen birbirlerinin yüreklerine dokunabileceklerinin en iyi kanıtı bu. Bu şık Parisli bayan bazen yanında yetişme çağındaki oğlu ve elinde evrak çantasıyla basın davetlerinde boy gösteriyor. Gençliğinde bir kadının kendini çocukları için feda etmemesi gerektiğine karar vermiş. Buna hala inanıyor. Çocuk sahibi olmak, anne babası tarafından kendisine söylenilen "her şeyi senin için yaptık" bir saptırma olduğunu anlamasını sağlamış. Anne babalar her şeyi çocukları için yapmaktan zevk alıyorlar. Çocuğun size hiçbir borcu yoktur. Size verdiği yaşama zevki için siz ona borçlusunuzdur. Sizi eğittiği, durmadan kendinizi geliştirmeye zorladığı için ona minnet duymanız gerekir. Oğluna büyük bir sevgiyle bağlı. Evlat acısından daha büyük acı düşünemiyor ve çocuklarını kaybetmiş kadınlar onda dehşet dolu, neredeyse batıl bir merak uyandırıyor. İnanmakta ısrar ettiği tek yanılsama, çocuklara duyulan sevginin ömür boyu süren yegane sevgi türü olduğu. Buna rağmen ona Fransa'nın en iyi ilk roman ödülünü kazandıran Suçlu Bir Aşkın Portresi, bir anne ile kızı arasındaki anlayışsızlık duvarı önünde yıkılan uzun bir ağıt gibi. Bazen iş hayatının onu kocasını daha fazla görmekten alıkoymasına hayıflanıyor. Ama bazen de yalnız kalmak istiyor. Sosyal ilişkilerden birdenbire soğuyup geri çekiyor kendini. Burnu şekil değiştiriyor. Bir perdenin kapanışı gibi. Sırf erkekler tarafından arzulanmak kadınların hoşuna gider, dedi diye zihnindeki bütün düşünceleri keşfedebileceğinizi sanmayın. Sürdüğü parfümün içindeki maddeleri tek tek saymaktan daha kolay değil bu. Dünya nereye gittiklerini bilenlere aittir. Enik Gal bir romanında böyle yazmış. Ama o kendi içindeki yol işaretlerine bakarak yol alıyor. Nereye gideceğine karar vermek için duygularını dinliyor. Günün birinde ulaşmayı umduğu bir amacı yok. Çünkü arzular ne oldukları gibi kalıyor ne de doyurulabiliyorlar. Her zaman eksik kalan bir şey olacaktır. Kimse onun için naif diyemez. Kadınlar birer yabancı olarak kalmalı, esrarlarını korumalı, şaşırtıcı olmalılar. Böyle yaparlarsa hiçbir zaman tamamen mağlup edilemezler. Enik Gal bugünlerde son romanını tamamlamış. Sonu mutsuz bitmeyen en önemli romanını. Sanki havada bir umut kırıntısı koklamış gibi, sanki insanların mutsuzluğu hayatın olasılıklarından daha çarpıcı bulmaktan eninde sonunda sıkıldıklarını sezmiş gibi. Kadınlar ilk kez çağımızda özgürleşmiş değiller. Daha ilgi çekici bir hayatın izini süren modern kadınların müjdecileri mesela 10. yüzyıl Japonya'sında mevcuttu. Japon aristokrasisinden söz ediyorum elbette. Ama bugünün özgür kadınları da aynı şekilde bir aristokrasi. Küçük bir azınlık oluştururlar. İşin aslı şu ki Japon imparatorlarının Kyoto'da ikamet ettiği ve bu şehrin barış payitahtı Heian Kyo diye anıldığı günlerde Kyoto'lu kadınlar duygularını kağıda geçirdiler. Böyle yapmakla adeta insani duyguların üzerine normalde karanlıkta kalan her şeyi aniden bir anlığını aydınlatan bir projektör tutmuşlardı. Erkekler sıradan insanların anlamadığı bir dilde, Japon bilginleri için Avrupalı bilginlerin Latincesi gibi olan Çince'de savaş, hukuk ve din konularındaki alışılagelmiş bilimsel metinlerini yazarlarken günlük Japon dilini kullanarak roman yazmaya başlayan kadınlar Japon edebiyatının temelini atıyorlardı. Yaklaşık 100 senelik bir dönem boyunca romanlar sadece kendilerini ilgilendiren konuları, yani duyguları ele alan kadınlar tarafından yazıldı. Dünyanın ilk psikolojik romanı M.Ö. 1002 ile 1022 arasında kendinden iki kat yaşlı olan kocasının evlendikten birkaç sene sonra ölmesiyle 20'lerinde dul kalmış bir kadın tarafından yazılan Genji'nin hikayesidir. Murasaki Shikibu, bu son derece ilginç ve zeka dolu pros habercisi, Japonya'nın tek becerisinin taklit etmek olduğunu ileri sürenleri çok şaşırtacaktır. Murasaki'ye göre romancılar, deneyimlerinden onları unutuşa terk etmeye razı olamayacak kadar etkilenen kişilerdi. Kendisi de imparatorluk sarayında tanık olduğu aşk hayatlarının karışıklığından etkilenmiş, buna önce umutla sonra umutsuzlukla karşılık vermişti. Kitabında hizmetkarlar hariç 430 karakter vardır. Murasaki adeta varoluş sanatına ilişkin çıkarımlarına ters düşecek tek bir kanıt bile kalmamasına çalışmıştır. Murasaki'nin kahramanı ideal erkekti. Tıpkı Enik Gale'in yeni erkeği gibi. Bu kahraman müthiş yakışıklıdır elbette. Ama onu ideal yapan bu değildir. Çünkü o her şeyden önce duyarlılık sahibidir. Aynı zamanda bir prenstir de. Ama Murasaki onun mevkiiyle, kılıç oyunundaki maharetiyle ya da fiziksel gücüyle ilgili değildir. Aslına bakılırsa kitapta bu kahramanın kamusal kariyerine ilişkin tek söz yoktur. Birbiri peşi sıra gönül maceraları yaşar ama Don Juan'ın tersine o bir kadını asla unutmaz ve terk etmez. bütün kadınlarını ayrı birer kişi olarak görür. Onlara karşı tavrını her birinin kendine özgü mizacına uygun olarak belirler. Rokuko hanımla sevişirken saygın bir soylu, Yugao ile sevişirken iblis aşık oluyor, Akashi hanımla şefkat ve anlayış dolu bir tarzda sevişiyor. Tamakazora'nın babacan bir tavırla yaklaşıyordu. Bu kahraman kendisine ideal bir eş bulur ama yazar sanki sevişme sanatını bütün çeşitleriyle gözler önüne sermek istercesine onun diğer kadınlardan vazgeçmesine razı olmaz. Bu erkek kadınları fethetmek peşinde değildir. Çünkü o bir aşk üstadıdır. Sevgilileri sevgisinin sadece bir parçasıyla yetinmekten şikayetçi olmazlar. Çünkü onlara unutulmaz zevkler tattırmaktadır ve çünkü o kadınlarını asla tamamen terk etmez. Ne gençliklerini arkada bıraktıklarında, hatta ne de onları seçmekle hata yaptığını, sandığı kadar arzulanır olmadıklarını fark ettiğinde. O asla kaçmaz. Bütün eski aşklarını, sanki onları hala içtenlikle seviyormuş gibi özenle besler. Bu dönemde aristokrat sınıftan bir kadının parasal olarak kocasına bağımlı olması ayıp sayılırdı. Kadınlar evlendikten sonra kocalarıyla birlikte yaşamazlardı. Herkes kendi evinde otururdu. Koca belirli aralıklarla karısını ziyarete gelirdi. Böylece kadınlar kocaları ve kocalarının anneleri tarafından ezilmezler, boş zamanlarının ve eğitimlerinin tadını dilediği gibi çıkarmaya bırakılırlardı. Bu dönem tarihte kız çocukların erkek çocuklardan daha değerli olduğu yegane dönem olmuştur. Buna karşılık hayatları o kadar da güllük gülistanlık değildi. Kadınlar evlerinde kapalı yaşarlardı. Erkek ziyaretçileri bekleyerek, hep bekleyerek. Arkasında tutuldukları paravanlar, Japonların peçe yerine buldukları çözüm buydu ve kadınların tarih, felsefe ve hukuk öğrenmeleri ayıp olduğu için güzel sanatlarla sınırlı tutulan eğitimleri, Waka Murasaki bilmemesi gereken çok şeyi biliyordu. Bütün enerjilerini kullanmalarına izin vermiyordu. Bu kadınların dünyası bir ev içi dünyasıydı. Nasıl dolduracaklarını bilemedikleri kadar boş zamanları vardı. Kendi aralarında avarelik çilesi doldurmaktan, avareliği hafifletmekten söz ediyorlardı. Neyse ki erkeklerle ilişkilerini uzun uzun irdelemelerine yetecek yetenekleriyle zamanları vardı ve bu ilişkiler cinsellik üzerinde kelimenin tam anlamıyla hiçbir kısıtlama bulunmaması nedeniyle ayrıca sıra dışıydı. 1960'lardan çok çok önce özgür seksi bütünüyle hoş gören, evli ya da bekar, olabildiğince çok kişiyle ilişkiye girmeyi bir itibar kaynağı sayan böyle bir toplum, daha doğrusu bir sınıf oluşmuştu. Erkekler istedikleri kadar kadınla evlenebiliyor, aynı anda 10 kadar evli olanlar vardı, üstüne bir o kadar da cariye edinebiliyorlardı. Kız çocukların tercih edilme nedenlerinden biri buydu. Kızların iyi bir evlilik yapma ya da hiç değilse iktidar sahipleriyle düşüp kalkma şansı erkeklerinkinden çok daha yüksekti.